Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjındayız. Atalar hocam Yonca Evcimi'yi hatırlıyorsun.
Tabii. Anım var hatta bir iki tane.
Anın var.
Evet.
Girelim mi anılarına?
Hayır.
O kadar.
Yok, bu işlere ilk başladığım zaman.
Tamam.
Onun da bu abone şarkısının yani en popüler olduğu dönemde.
Abone
bile. Radyo yine bir programa konuk almıştık. Ben de genç bir arkadaş
stajyer
olarak.
Stajyer gibi takılıyordun orada.
Onu evinden alıp radyoya getirmiştim.
Vay be hocam. Yonca Evcimik yeni şarkı çıkarıyormuş, haberin var mıydı?
Gördüm.
Lambada diye şarkı yapıyormuş hocam.
Gördüm,
Lambada.
Çıktı galiba.
Bu Lambada bizim bildiğimiz...
Değil.
Yoksa o Lambada. Bu o zaman Lambada.
Lambada.
Lambada. Yani Lambada. Lambanın...
Lambada.
Lambanın üzerinde bir şey var gibi. Lambada. Nerede arkadaşın sinek? Sivrisinin arkadaşı nerede? Lambada. Mesela. Kara sinek nereye kondu? Lambada. Lambada. Lambada yaşıyor. Mesela Lambadayım. Gibi mi acaba
yani,
Lambada?
Yani anlamda mı kullanıldı yoksa başka bir şey var mı bilmiyorum ama şarkı şeye benzemiyor. Biraz dinledim. Lambada'ya benzemiyor.
Anladım. Zaten Lambada'ya benzese hemen bu Lambada deriz.
Lambada neydi? Ne ki benziyor?
Hocam bak hocam, enteresan bir şey. Z kuşağına bak. Lambada'nın ne olduğunu bilmiyorlar Z kuşağı.
Bilmiyor mu?
Lambada ne? Lamba mı?
O zaman doğmamıştı.
Evet, Macarena biliyor musun? Macarena ne?
Tabii biliyorum.
Lambada da atası.
Atasıdır. Lambada. Hocam Lambada galiba bunların ilki.
İlki tabii. Sonra çok kullanılmış.
On the floor.
Bir şey söyleyeyim mi? Sonra yasakladılar bunu.
Pitbull kullandı onu.
Sonra bunu yasakladılar. Çok fazla şeydi.
Danslar.
Dansı biraz erotik bulundu. Erotik diyor muyuz ya? Diyebiliyor muyuz radyoda hocam erotik? Erotik
denilir.
Hani Lambada'nın klibi yasaklandı.
Hayır, Lambada'nın kendisi yasaklandı. Yani köy düğünlerinde dahil. Lambada oynamak. Yani Lambada oyununu oynamak yasaklandı. Çünkü nahoş görüntüler ortaya çıkıyor dendi. Ne vardı ki hocam o kadar? Kucağına böyle... atma tutma vardı. Kucağına
böyle bir şey,
havaya atma tutma vardı.
Tren dansı gibi.
Niye öyle bir dans vardı? Ben anlamadım.
Ya şimdi o zamanların viral videosu oldu bir anda bu. Videoda demeyelim artık yani o zaman.
Ne videosu? VCD. Kaset mi veriyordunuz birbirimize?
Hocam VCD falan diyor bu.
Televizyonda yıkılmıştı çıktığı zaman. Yani bir lambada furyası patlamıştı.
Evet.
Türkçe değil değil mi bu şarkı?
Hayır. Sözleri de yok hocam. Bu dansıyla müziğiyle bir şarkı oldu. Yani
çok patladı. Sonra çok kullanıldı işte Pitbull'da.
Evet.
Ya şimdi olay... Yonca Evcimik mi kullandı?
Yok, Yonca Evcimik Lambada değil, Lambada. Lambader'de gibi düşün. Ya da Ampul'de gibi düşün mesela onu. Hani Lambada herhalde anladığım kadarıyla. Yonca Evcimik'in geri dönüşüne sevindik mi? Çok uzun zamandır yok muydu hocam Yonca Evcimik? Yoktu değil mi? Bayağıdır yoktu.
Yani bayağıdır şarkı yapmıyordu herhalde.
Ne oldu acaba, şarkı yapası geldi mesela birdenbire?
Şey, Manifest'in onların söylediği bir şarkıyı ünlü etmesi belki, demiştir ki ya ben bir parça daha yapayım.
İyi mi oldu?
Şey,
Cici kızlar vardı
bu,
ya.
Evet, grupların çıkmasına da vesiledir. Yani onunla dans eden ya da onun etrafında olan kişilerden kurulma gruplar
hocam,
vardı.
Hocam Yonca Evcimik bence Türkiye'nin ilk pop kadın yıldızı falan. Yani o dönemin Avril Lavigne mi dersin mesela dünyada, karşılığı kimdir bilmiyorum başka.
Tabii abone. Billie
Eilish mesela. Billie Eilish diyelim mesela.
Billie Eilish de.
Yonca Evcimik.
Yok, Madonna'sı diyelim ya.
Madonna sonradan
olmuştu. Billie Eilish'e ayıp olur şimdi.
Niye?
Taylor Swift'i diyelim.
Niye
zaman.
Ayıp bizim olsun ya?
Billie Eilish'imiz hani genç yeteneklerden biri olabilir.
Hayır, Yonca Evcimik gençken. Yonca Evcimik
ilk çıktığında.
Gençken diyorum oğlum, gençken diyorum ya. Allah Allah. 70 yaşındaki kadına Billie Eilish diyecek halim yok kardeşim ya. 70 var mıdır hocam, yoktur herhalde. Neyse. Hayırlı olsun diyelim Yoncimik'e. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjındayız. Özlediğimiz haberlerden bir tanesi geldi hocam. Kendi gömdükleri eşyaları bulduk diyerek arsa sahiplerini kandırıp 13 milyon tokatlayan define çetesi çökertilmiş. Yani düşün, arsaya bir şeyler gömüyorlar hocam bunlar daha önceden. Ve o diyorlar ki burada bir şey bulduk. Bu eşyaları bulduk burada, bu çok para eder falan diyorlar. Arsa sahibinde de diyorlar yani sen de şimdi sonuçta bu işe ortaksın. Hani senin arsan falan, hani böyle vermek zorundayız sana, ne yapalım falan gibilerinden davranıyorlar. Arsa sahibi de gaza geliyor. Arsa sahibine diyorlar ki bize şunun için para lazım, bunun için çıkarmak için para lazım. İşte atıyorum okutacağız adama bilmem ne lazım falan diye toplamda 13 milyon tokatlamışlar hocam. Defineyi bunlar bulmuş aslında.
Nasıl kandırmışlar onu anlayamadım ama.
Hocam şöyle, bayağı da profesyoneller bu arada, dandik tokatçı değil bunlar. Yani kaliteli tokatçılar bunlar. Hocam bunlar gidiyormuş bir arsanın sahibine. Diyelim senin boş bir arsan var memlekette.
Gömüyorlar önceden bir şeyler.
Önceden bir şeyler gömüyorlar hocam. Sonra önce ama sana şöyle geliyorlar. Sana uydu görüntüleri gösteriyorlar. Orada işte birileri kazı yapmış gibi şüpheli kazılar gösteriyorlar. Diyorlar ki bak sizin orayı kazıyorlar. Biz burayı profesyonelce yaparız bilmem ne falan diyorlar. Ondan sonra da oradan kazıda bir şeyler çıkarıp gerçekten de onu alıyorlarmış hocam, o şeyleri, dandik şeyleri. Sonra diyorlarmış ki biz bunu tarihi eser uzmanına götüreceğiz. Bir de tarihi eser uzmanları var hocam bunun. Ona götürüyorlar. Tarihi eser uzmanı diyor ki aa bu şöyledir böyledir ama diyor bunu diyor bizim atıyorum işte İran'da satmamız lazım mesela. Ama işte oraya para vereceğiz, buraya edeceğiz falan filan. Adam da bakıyor bayağı şebeke yani hani kurulmuş sistem. Paraları veriyor millet. Toplamda 13 milyon TL tokatlamışlar. Hayırlı olsun. Yani bunu da duyurmadık demeyelim. Çünkü bunlar duyulması lazım hocam. Tokatçılık.
Beni en çok şaşırtan şeyler ne biliyor musun bunlarda? Yani bayağı bir şirket gibi çalışın bu evet. Dolandırıcılık işlerinde.
Evet.
Bir sürü insan bir ya işlerinden biri de kardeşim biz ne yapıyoruz?
Biz tokatçı mıyız demiyor kimse. Hocam
yani
şöyle.
Yani bu bayağı bir iş gibi. Abi. Bir organizasyon yani bir herhangi bir işe bu kadar kafa yorsalar zaten para kazanır bu adamlar.
Hocam zaten işte bak adam diyor ki mesela birisi sana geliyor arkadaşım diyor ki kardeşim sen sen diyor olgun bir adamsın tipin de müsait sana bir gözlük takalım sen tarihi eser uzmanıymış gibi yap. Neden 13 milyon tokatlayacağız 2 milyon da senin mesela diyor hocam.
Ve profesyonel, 2 milyon düşmüyordur ona ya.
Bilmiyorum o bak profesyonelce yapıyorlar bir de. Ya mesela bugün kalktık. Bugün uyandık ha adamla buluşacağız tokat keriz var ya bizim arazi sahibi onunla buluşacağız falan diye aralarında konuşuyorlar. Yarın da uyandığında mesela aynı fikirde tokatlama üzerine uyurken de rahatsız etmiyor bu fikir. Yani bu kötülük bu bence hocam bilinçli bir şekilde bunu sürdürebilmek yani planlı ve programlı bir şekilde bence gerçek kötülük bu yani.
Ya saf kötülük bu ya.
Saf kötülük bu ama bir yandan da bir zeka var. İşte kötülüğün şeytani zeka diyelim buna. Evet. Tokatlanmasın kimse bunu duyurmuş olalım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam bu gece gökyüzüne bakmamız yararımıza olabilirmiş. Gökyüzünde bu gece en parlak dolunay varmış. 2025 yılının en parlak dolunayı.
Dün de çok aydınlatıyordu.
Evet ama tam olarak şimdi artık oluyormuş. Kunduz süper dolunayı koymuşlar adını da. Ne anlama geliyor acaba Kunduz süper dolunayı?
Evet Kunduz'da çok aydınlık olmasının bir şeyi var mı bağlantısı?
Kunduz'un dişleri belki.
Olabilir.
Yani Kunduz sırıttığı zaman muhtemelen karanlıkta sadece dişleri gözüküyor
olabilir.
Diye. Süper Kunduz dolunayı demişler.
Doğru.
Enteresan. Nerede izleyeceğiz bunu hocam? Bir izleyeceğim bir yer vardır senin.
Mecidiyeköy.
Ya Mecidiyeköy'de nerede izleyeceğiz Allah aşkına?
Bizim evde yani dünkü açıda gerçekten bir odayı böyle bayağı aydınlatıyordu. O odadan baktığım zaman bence net göreceğim.
Hocam bir şey söyleyeyim mi? Birkaç gündür bu Suadiye taraflarında çekimde olduğum için oralarda yaşanır ya. Vallahi güzel yerler demiştim. Var yani güzel ama ben yaşamam. Benim için değil. Yani benim için şöyle bu tarafta işim çok olduğu için o git geller beni yorar. Şimdi uzak yani en yakın mesafe karşıda 40 dakika yani Suadiye'den çıkıyor. Trafik yoksa bile hani atıyorum Taksim'e gitsem 1 saat yolum var yani biraz.
Burada da öylese.
Burada oralarda takılıyorum genelde hocam. Taksim'e gidiyorsam dönmüyorum eve mesela orada bir yerde yatmaya çalışıyorum. Mesela mümkünse. Ama böyle karşıda bir hayatım varsa eski hayatlar yani 90'ların o evleri gerçi kentsel dönüşüme girmişler hepsi de.
Hepsi giriyor.
Orada da şöyle bir şey var hocam. Bu Suadiye'nin o sahil taraflarında güzel evler yapılmış. Yani mimari açıdan da güzel gözüküyor. Fakat fazla katlı bence.
Çok fazla yani katlı olmaya başladı.
Evet abi.
5'li 7 oldu. 7'ydi 10 oldu.
Hocam olmaz ya. Bunu kimse denetlemiyor mu? Bakmıyorlar mı kardeşim buna ya?
Yeşillikler azalmaya başladı.
Yani baktığın zaman güzel binalar falan diyorsun ama sahilde önünde bir apartman yok bir şey yok. 7 katlı bina yapmışsın be kardeşim.
Bir de yani, arkada 3 katlı bir binam var. Düşünsene önüne gelmiş adam bütün her şeyini kesiyor.
Ya zaten bazı evler öyle eski insanlar oturuyordu. 90'larda adam belki 80'lerin sonunda almış o evi. Mis gibi sahilde denize nazır. O kadar dolgu sahil de yok o zaman. Denizin dibinde bir evi var amcanın. Bir bakıyor adam bu yıla geldiği zaman önüne 7 katlı bir bina, evet. Yanına 7 katlı bir bina. Gölgede yani, içinde yaşıyorsun.
İzin alınması gerekmiyor mu ya?
İşte izin hani verilmesi.
Belediyeden izin alınsa bile ahirette ya, öbür adamdan.
Vallahi ben de katılıyorum. Ama tabii o adam da şu anda şeyin peşinde. Onunki de yıkılacak. Ona da bir daire verecekler falan. Ya bence gerek yok. Sahil şeridindekilerin o kadar yüksek olmasının bir anlamı yok yani. Arkadakileri de ayıp oluyor. Genel olarak resime baktığın zaman uzaktan orada camdan düz binalar yakışmıyor. Ama Suadiye'yi beğendik hocam. Konuya nasıl buraya geldim hiçbir fikrim yok. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bir araştırma yapmışlar Bilgehan Başkan. Bakalım sen de çalışacak mı bu araştırma? Bakalım. Bu araştırmaya göre günümüzde bir sevgilin varsa sana aylık maliyeti yani sevgilinin değil yani senin o sevgiliyle beraber yaşama amortismanın diyelim 40 bin liraymış ayda.
Doğrudur.
Sevgilisi olmanın bedeli 40 bin lira diyor hocam.
Yani hani kendinle birlikte mi 40 bin lira? Minimumu mu bu?
Minimum 40 bin lira diyor. Sevgilinle
kendini
beraber.
Kendini de hesaba tabii, katıyor tabii, musun? Tabii. Tamam, yani şöyle, kesinlikle doğru bu
şöyle,
arada.
Kendini şöyle hesaba katıyorsun. Sevgilin olduğu zaman sen de yemeğe gidiyorsun ya. Kıza tabii yedirip ben bir sosu alayım.
Tabii tabii.
Haftada 5 gün tavuk pilav. 150 çarpı 2.
Tamam,
300,
bu tam bir öğrenci bekar.
1500.
Evet.
1500. 2 günde hamburger yedi.
Hocam küçük bir hesap yapalım. Diyelim ki birisiyle tanıştık.
Sadece öğle yemeği abi.
Başkan, tanıştığımız birisi var.
Her öğünde evet, birlikte yiyeceksin diye bir şey yok.
Bir kızla tanıştık. Adı ne olsun? Adı Neslihan olsun. Neslihan'la tanıştık şu anda. İlk tanışmamızda onu bir yemeğe herhalde götüreceğiz diye düşünüyorum.
Götüreceğiz.
İlk date değil mi? Yemeğe götüreceğiz. İki kişi bir yemek yersen sence, sen de mekanlarda çalışıyorsun.
1500, 2000.
Bence az 3 bile bin söyledin. 3 kişi başı mı?
İşte hayır, nereye toplam gittiğine göre değişir yani. Tavuk dürümcüye gittin 500.
Ya tavuk
kebapçıya gittin. Kebapçıya gittin 1005.
Hayır şimdi oğlum, düzgün bir yere götüreceksin.
Tavukçuya da gitmeyiz
biraz
yani.
Biraz bir yere git. Yani şık bir yere gittin.
Neslihan hayatımın aşkı ve onu yemeğe mi götürüyorum ben?
Senin çaldığın mekanlara götürdük kızımızı. 4000 lira veririz bence.
Yok 4000 verirsin en son çaldığın
tamam
mekanda.
Tamam. İlk yemek 4000
lira. Sadece yemeğe verirsin onu.
Tamam. Bir sonraki date'imiz olur mu? Olur mutlaka.
Olur.
Yani 4000 verdik gitmesin, ayrılmasın yani, beraber bir şey paylaşalım yani en azından.
İnşallah.
Bir ilişki ya da muhabbet sürsün en azından yani, bu günümüzde çok zor yani şu şartlar altında.
Yani büyük
bu arada
kayıp
sadece,
olur öbür türlü.
Yani evet, sonrasında biraz daha buraya yatırım yaptığımızda ben sana söyleyeyim, ilk ay 40 binde geçebilir yani. Bir sevgiliye sahip olmanın ilk aylık bedeli 40 binde üzerinde.
Evet, o minimum olmuş olabilir.
Tabii maddiyat değil her şey hocam ama sonuçta bir date'den bahsediyoruz.
Sinemaya gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun, yemek yemeye gidiyorsun, evet, diğerde kahve içiyorsun.
Yani benim buradaki derdim şu, artık insanlarda gerçekten bir telaş, bir endişe var yani. Yani hayatta doğal günlük date'lerin olmuyor ya, böyle hayatının içinde parçası değil yani. Zorlanıyor insanlar işte date ederken. Hani şu hesap onu gösteriyor yani, adamın mesela maaşı diyelim ki 40 bin liralık bir şey varsa adamın. Hayat bütçesi diyelim ona, ilişki değil, hayat bütçesi varsa bir adamın aylık. Sence ne kadar olması lazım hocam aylık maaşının? 150 falan olması lazım bence yani bu durumda.
Bir kirası da olacak.
Yani bunun kirası var, kendi masrafları falan var. Zor hocam, zor yani. Bu dönemde artık aşık olmak, ilişki yaşamak da çok zor. Şarj devam edelim.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjındayız. Haftanın en güzel günü diyelim. Hafta içinde en güzel günü çarşambanın. Yarısını yedik bile. Bir saatte ablalardayız. Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan'la sohbetimiz var. Şarkılarımız, Türklerimiz var. Şarj devam. Az evvel bir böcekten bahsediyorduk. Bu kokan böcek, kokarca böceği, kahverengi kokarca böceği.
Ağaç
böceği mi diyorsun
bizim
hocam?
Bizim evden muhakkak her hafta bir iki tane çıkartıyorum ben.
Hocam bıktırmış insanları gerçekten.
Evet.
Bir de ne ölüyorlar. Mesela çamaşırın balkonda kuruyor, ona yapışmış oluyor.
Evet.
Tişörtü bir geçiriyorsun, pat diye bir şey düşüyor.
İğrenç bir şey.
Ya da uyuyorsun gece, yatakta buldun da oldu yani.
Hocam her yerde olması çok enteresan. Sen Kadıköy tarafındasın, orada var. Mecidiyeköy'de var mı? Orada da var. Emirgan'dayım, orada da var. İstanbul'un her yerinde var. Şimdi bu habere göre bunlarla mücadele etsinler diye
arıları
sözde. Evet. Samuray arısı 10 bin tane.
2 tane arı, bir tanesi arabada geçen gün bizde seyahat etti. Bir tanesini de evde.
Hocam gideceği yere bıraksaydın, çünkü önemli sayıyla vermişler bunları.
Avrasya'dan
yani
geçiyordum, uyuyordu, ona yeni kapıda bıraktım.
Ya ben buradan bir duyuru yapayım. Arıları da öldürenler var. Arı zaten genel olarak öldürülmemesi gereken bir canlıyken bu 10 bin arı görevli, devlet memuru yani, bunu öldürmenin cezası 3 seneden başlıyor en az bence. Samuray arısı. Hocam bunların peki yani arıları mesela saldık ya şimdi 10 bin arıyı, bu böceklerle mücadele etsin diye. Arıların haberi var mı yani? Biliyorlar mı arılar tam olarak neyle mücadele edeceklerini?
Yani güdülenmişlerdir herhalde bu hayvanlara karşı.
Şey mi yaptılar
sağlar
acaba? 10 bin arıyı mesela bir kutuya koydular. Karşına da böyle osuruk böceklerinden sürekli onlar osurdular ve gıcık oldu bunlar. Bilendi buna falan gibi bir şey mi? Yani nereden biliyor onu öldüreceğini acaba çünkü?
Öldürecek mi, kaçıracak mı acaba?
Onlar da beslenmiyor mu işte?
Ama onunla mı besleniyor? Bu iğrenç böceklerle mi besleniyor acaba?
Olur mu ya?
Bal mı yiyorlardı arılar?
Yani şu
et
olsa.
Et yiyenler de var ama.
Hocam peki diyelim İstanbul'da bu bizim başımıza bela olan bu kahverengi iğrenç böcekler değil de mesela kelebek olsaydı onlar. Güzel kelebekler ama güve değil yani. Pembe kelebekler, pembe sarı ve mor kelebekler olsaydı bunlar. Rahatsız olur muyduk acaba? Estetik kaygıları var hocam bazen.
Tırtıllarda oluyorsun. Onlar da bastığı zaman.
Tırtıl değil bak, kelebek diyorum.
İpek, o da ipek üretiriz.
Hayır, evin içinde kelebekler uçuşuyor diyelim. Bu iğrenç böcekler değil de.
Ya birden fazla olursa sıkıntı oluyor. O böcekleri de ben, zararsız hayvanlar bu arada. Eve geliyor, Evet. Hareket etmiyor. Çok rahat yakalanıyor. Ben
evet.
Alıyorum şey kağıt peçeteyle.
Ne yapıyorsun? Benim eve doğru atıyorsun. Atıyorum. O da bana doğru, Emirgan'a doğru geliyor orada.
Yok. Şey diyen kaçmıyor, etmiyor hayvan. Rahat hocam, yakalanıyor.
Hocam, bundan sonra Cimer'i arıyorsun. Hemen arı gönderiyorlar oraya. Samuray arılar geliyor, ağzını burnunu kırıyor, kendisini alıyor, götürüyorlar. Sabah operasyonuyla yat yürü diye böyle arılar geliyor. Sabah evden alıyorlar.
Ama yani iki tane arı gördüm ben. Gerçekten arıları salmışlar.
Saldıkları belli hocam. Evet. Arılar geziyor piyasada. İnşallah başarılı olurlar. Biz arıcıyız yani. Arıların arkasındayız.
Avrupa'da bazı şehirlerde binaların tepelerinde arı kovanları var. Bizim mahallede de bu arada bir enteresan bakkal var. Karadenizli kendisi. Bayağı gazetelere falan televizyona çıkan bir şahıs. Arı şeyi yapmıştı böyle, besliyordu. Şey, bal şey yapıyordu.
Allah Allah, İstanbul şimdi, göbeğinde.
Aynen öyle ve şimdi kocaman bir şey yaptırdı oraya. Ne derler ona?
Fanus gibi bir şey.
Evet, böyle dev gibi bir şey yaptırdı.
Komşular ne diyor hocam bu işe?
Göreceğiz, yakında çıkar bence.
Haberi yakında şov habere çıkar diye düşünüyorum. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Hocam bazı hastalıklar var. Bir ara böyle çok gündemimize oturuyor, sonra birden yok oluyor. Mesela kuş gribi, domuz gribi, mesela at gribi gibi.
Ya o mikrop şekil değiştirdikçe isim veriyorlar.
Evet, farklı bir isim ya da unutuluyor gidiyor ya da evrimleşiyor, başka bir şey dönüşüyor. Kim ya da yok oluyor. Evet, bir deri dana hastalığı vardı hocam. Deri dana.
Bayıf var.
Bunu o zamanlarda 90'larda galiba çıkmıştı. Reha Muhtar gibi böyle showman tipler onu enteresan boyutlara getirmişti. Gerçekten çocuklar korkuyordu yani. Deri dana, böyle kafasında huni olan danalar falan hayal ettiriyorlardı bize insanlar. Enteresan bir korkumuz vardı. Şimdi Bolu'da bir danaya da deri dana hastalığı teşhisi konulmuş hocam.
Tehlikeli.
Tehlikeli. Ve bu hastalığın tedavisi de yokmuş şu anda. Yani inşallah ülkemizde yayılmaz bu hastalık. Bu deli dana hastalığında tabii bir sürü şeyler de var hocam. Belirtiler de var. Diyor ki mesela kafa karışıklığı, odaklanma zorluğu, tutarsız konuşmalar, huzursuzluk, ajitasyon, halüsinasyon görme, aniden öfkelenme, saldırganlık ve uykusuzluk gibi. Bilgehan Başkan'da da gördüğümüz.
Bende de olan.
Sende de olan. Yani biz üçümüz.
Yarısı var en azından.
Hocam biz üçümüz gerçekten deli dana olmuş olabiliriz. Yani üç deli dana olarak geziyor olabiliriz. Bizim bir an önce test mesle olmamız mı lazım?
Biz mi bulaştırdık ya acaba?
Bilmiyorum. Kafa karışıklığı var mı? Sende var.
Var ya.
Odaklanma zorluğu, hayatın odaklanma zorluğu senin belli. Tutarsız konuşma desem var. Yani
zaten oradan yakaladı.
Huzursuzluk atalar hocam da. Hep böyle suratında ekşi yemiş gibi bir tatsız bir ifade. Mutsuz bir. Bende de var saldırganlık, uykusuzluk, halüsinasyon görme, ajitasyon. Hepsi bende bunların yani. O durumda bizim bir kontrolden geçmemiz lazım. Şaka bir yana dikkat etmek lazım hocam. Bu ara Covid'in de farklı varyasyonları çıkmış.
Deli dananın etini yiyince bunlar mı oluyormuş?
Yani deli dananın etini yediğin zaman deli dana sende oluşuyorsa bu tarz belirtiler oluyormuş. İnşallah daha güzel belirtileri vardır açıklanacak olan. Yani bunlarla yürüyemeyiz. Herhangi bir ofis çalışanının günlük hayatı bu yani, şu belirti dediğimiz şeyler bence. Bizim de öyle. O yüzden daha dikkat etmemiz lazım buna. Yani ateş mi mesela, kaç derece gibi mi sanki, bilmiyorum hani daha mı mantıklı olur. Öksürük gibi falan hani, uykusuzluk değil de yani tutarsız konuşmalar. Çünkü hepimiz tutarsız konuşabiliyoruz zaman zaman. Özellikle ilişkilerde, özellikle uzun süreli ilişkilerde bir deli dana sendromu görebiliriz. Dikkat etmemiz lazım. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Yapay zeka gündemi azalarak bitiyor sanki hocam. Artık o kadar da böyle yapay zekaya şaşırmıyoruz. Yani yapay zeka şunu yaptı, yapay zeka bunu yaptı falan.
Beklenti çok yüksekti, aynı hızda ilerlemedi. Biraz insanlar evet, rölantiye aldı sanki.
Yani bu ilk çıktığı zamanlar hemen endişemiz şey olmuştu. Birkaç yıl içinde hemen bazı meslekler gidecek falan diyorduk ya mesela. O meslekler duruyor. Ama yakın zamanda gidecek gitmeyecek bilmiyoruz. Mesela sekreterlik tarihe karışacak hemen dendi. Karışıyor mu?
Yani
yapay zeka yapılabilir ama şu anda hemen herkesin gündemi değil.
Şöyle herhalde, belli standartta yapılan işlerde, yani bu tasarım olabilir.
Evet.
Oralarda zorlayacak şeyler ama evet, iyi böyle orijinal, yani insana bağlı işlerin çıktığı şeylerde yapay zeka yerini alamaz gibi geliyor. Şimdi, araç olabilir.
Mesela diyorlar ki çağrı merkezleri tarihe gömülecek. Çağrı merkezi yerine yapay zeka konuşacak. Mesela ben müşteri memnuniyetini önemseyen firmaların hemen yapay zekaya teslim edeceğini zannetmiyorum bunu. Yani karşımdaki insanın da gerçek bir insanla konuşması.
Bankalar etmiş sayılır bile aslında. Yani
ama gıcık bir insan durum.
Çok gıcık bir
gıcık durum. Yani.
Ulaşamıyorsun ve çözemiyorsun ya, çok sinir bozucu.
Evet
şey.
Yani buradaki mesele bana birinin cevap vermesi ve cevapların mantıklı olması değil. Adam yerine konulmak, yani karşımda bir insan oturuyor. Ben de onunla beraber insanız, yani insan gibi konuşuyoruz fikri ya. Ben mesela yapay zeka geçmiş bankayla şey yapmak istemezdim yani, insan olması daha mantıklı. Ama tabii ki iş gücü açısından düşünürsek hani işi gidebilir mi yakın zamanda, olabilir yani.
Ya bazı sorular da yapay zeka tarafından cevaplanabilir tabii ki. Ama evet, bazen insanların gerçekten özel bir işi oluyor ve bir şeye bağlanmak istiyorsun, bağlanamıyorsun.
Evet.
O çok kötü.
Mesela veri girişi. Böyle bir meslek mi var, veri girişi yapıyorum? Evet. Veri girişi.
Ya birçok şeyde birçok işi asiste edebilir ama yani bazı meslekleri bitirebilir ama çok büyük krize yol açan bilmiyorum.
Evet. Ya mesela muhasebecilik diyor ki bitecek diyor yapay zeka sayesinde diyor. Çok bence doğru. Bitmez. Muhasebecilik biraz da insan ilişkisi gerektiren bir şey yani. Arıyorsun abi böyle bir fatura var, nasıl yaparız bunu falan diye konuşmam gerekiyor yani. Yani yapay zekalı bir muhasebeciyle ben çalışmazdım.
Onun tablo tarafında, Excel tarafında falan, çünkü muhasebecinin notere de gitmesi
gerekiyor. Şu olabilir falan. Muhasebecilik bitmez ama muhasebecinin yanında bir ekip çalışıyorsa, evet, onlar gider. Da
yani maaş verdikleri gider, yapay zekalı evet, çalışanlar olur. Bir batarya maliyetine idare eder bence. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı hocam. Amerika'da üzerinde deney yapılan çok sayıda maymun kendilerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu kaçtı diyor. Yetkililer demiş ki maymunlar hepatit C, HSV ve Covid gibi hastalıklar taşıyor ve insanlara saldırıyor demiş. Amerika'da böyle bir vaka. Hocam bu ne ya?
Maymunlar cehennem.
Hocam bunu iyice sinemaya çevirdiler bu işi. Gerçekten ben artık kasıt arıyorum bu işlerde ya.
Olabilir.
Ya sen Amerika'da kaç tane kamyon devrildiğini duydun hocam? Kamyon devriliyor mu Amerika'da? Kamyon devrilmesi bize özgü bir şey yani.
Tabii.
Bir kamyon devrilecek de o da bakliyat kamyon değil ha. İçinde maymunlar varmış da. Ama o da sıradan sirk maymun da değil. Onlar da böyle hastalık taşıyan, üzerine deney yapılmış maymunlarmış. Hocam ne yapıyoruz ya?
Biraz Maymunlar Cehennemi filmini bana da hatırlattı.
Hocam bu dünya nereye gidiyor artık ya? Biyolojik savaşlar, kimyasal savaşlar nereye gidiyor hocam ya? Yani bilmiyorum, sonumuzun en azından adil olmasını dileyelim bence.
Ya beni de çok şaşırtıyor aslında şu yeni liderlerin davranışları, karakterleri.
Evet, bir parodi, bir
beni
parodi
yani.
Gibi
yeniler
hocam.
Ama kafaları eski.
Bir böyle şey filmleri vardı ya, dünyanın sonu.
Evet
hocam
ya.
Filmler.
Ya Trump'a baktığın zaman yani adamın tipine, tarzına, konuşmasına baktığın zaman yazılmış çizilmiş bir karakter adam yani. Baktığın zaman dünyada da böyle bütün liderler bu hale gelmeye başladı. Yani galiba dünya iyice bir Netflix filmi gibi, bir dizi gibi, bir simülasyon gibi bir şeye dönüştü artık yani, gözümüzün önünde yani. Yani şimdi bu şey normal geliyor mu sana yani, bu haber?
Maymunların şey olması.
Maymunlar hastalık gelecek, maymunların devrilip insanlara saldırılması. Yani iyice bunu sinemaya çevirdiler. Ne, kimin ne derdi varsa oturalım konuşalım kardeşim. Neyi, dünya...
Bazen o haberi böyle hikayeleştirmek için, ilgi çekmek için de yapıyor olabilirler oradaki detayları.
Olabilir yani. Ama mesela daha önce oldu hocam bu Covid. İşte ne bileyim, yarasadan geçti. İşte efendim yarasanın çorbasını yapmışlar, içmişler falan, bir haberler yayılıyor yani. Bir şekilde.
İnsanda şöyle bir şey var çünkü. Yani olayları yaklaşımında kimileri bunu abartıp bir hikayeye dönüştürme ya da bir felaket senaryosuna dönüştürme eğilimi var. Çok basit bir şeyde bile.
Evet, ama belki de hocam bu olayda felaket senaryosunu bizzat yaratmış da olabilirler yani, bilemeyiz şu an. Yıllar sonra anlayacağız mesela bu haberin gerçek mi, bir yere bağlanacak mı bu hikaye. Hani yarın derlerse Amerika'dan bambaşka bir hastalık yayıldı. Nasıl yayıldı? Efendim bir kamyon devrildiydi ya. Derlerse
ya
işte.
Ya orada hikaye oluşturmada sıkıntı çekmezler bence.
Evet.
Yine hatta oradan yayılmaz o hastalık yani. Kötü bir şeyse başka bir ülkeden yayma eline girebilirler yani.
Muhtemelen.
Eğer biyolojik bir şeyse, silahsa o.
Evet hocam. Allah sonumuzu
durun.
Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının son konuşmalarını yaparken aslında geleneksel konuşmamız yemek. Yemek konuşacağız hocam birazdan. Türkiye'de kişi başına yıllık makarna tüketimi son 12 yılda 2.9 kilo artmış hocam. Makarnaya bir rağbet var. Neden acaba
en
makarna?
Ucuz.
Hem en ucuz olduğu için hem de makarnadır hocam. Makarna dünyanın en güzel icadı.
Uyutur.
Makarna bence.
Gerçek yani, makarna öyle.
Sen gerçek makarnacı mısın? Mesela makarna yer misin hocam? Haftalık tüketiminde var mı makarna? Ya da
bu ara az yiyorum ama severim, ben de çok severim. Ama yani güzel bir makarna.
Nedir hocam güzel makarna senin için?
Ya güzel makarna
yani
gerçekten.
Yani şöyle ev işi makarna mıdır sence? Ya da ona yakın tatlar mı ararsın? Bol yumurtalı
yani
falan.
İyi yapılmış o malzemesi yani.
Evet,
ham maddesi
hamuru.
İyi olan. Evet, iyi hamur.
Seversin.
El yapımı, ona ayrı tutarım.
Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben en dandik makarnaya bayılıyorum ya. Vallahi en ucuz makarnaya alıyorum.
Onun yeri ayrı.
Onu
yeri
seviyorum
ayrı
hocam.
Peki. Ama o çok şey yapıyor yani, hem sonrasında da acıktırıyor ve...
Ha, öyle bir fark var tabii. Öbürü daha getirir. Besleyici.
Besleyici.
Doğru.
Protein olduğu için daha çok tutuyor diğeri.
Tabii daha çok tutuyor. Peki hocam makarnayı nasıl yersin sen? Ben genelde makarnayı yemeğin yanında yediğim bir şeydir ama halbuki makarna tek başına çok güzel bir öğün mesela. Senin bir makarna tarifin var mı hocam en sevdiğin?
Birkaç tane var.
Mesela?
Yani en basit domatesli beyaz peynirli çok severim.
Garanti bir tercih.
Yani onu
herkes sever muhtemelen.
Basit, mantarlı.
Bak
böyle
benim bayıldığım krema, mantar ve o penne
dedikleri. Krema kullanmıyorum ben işte.
Öyle
krema
mi?
Yerine peynir kullanıyorum.
Hmm, yine o kıvamı veriyorsun sen ona.
Aynen öyle. Zaten makarnanın suyunla da biraz o kıvamı sağlayabiliyorsun, evet. Nişasta olduğu için. İzmir tulumu krema
güzel.
Yerine güzel. Ya da herhangi bir böyle eski bir tarbi peynir.
Bravo.
Mantarlı. Sadece sarımsaklı yoğurt.
Hmm.
Üstüne biraz tereyağı kızılmış. Bu da benim için enfes makarnalardan. Basit. Başka ne seviyorum? Bir de bir şey daha seviyorum. Limon rendeli.
Makarnaya.
Aynen öyle.
Allah Allah. Bak şimdi geldi limon, geldi patlattı. Maydanozla
sarımsak.
Limon diyorsun ilk defa duyuyorum hocam ben.
Limon yani en sevdiğim makarnalardan biri olabilir.
Allah Allah.
Suyu.
Güzel oluyor bu arada.
İçine yine İzmir tulumu ya da parmesan.
Hocam ilk defa duyuyorum yani limonlu
onu
makarna.
Haşladığım makarnayı o limon su rendeli şeyi ve sarımsak maydanoz da olur. Dereotu ya da frank, yani soğan taze soğan frank soğan da olur. İçinden suyuyla birlikte o limonlu sosun içine bırakıp biraz karıştırdığınız zaman dünyadaki en lezzetli makarnalardan biri bence.
Vallahi ilk defa duyduğum bir tarif.
Güzel tarifler verdi ben.
Çağır yaparım sana.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hocam makarnanın mucidi kesin cennetlik yani. O kadar çok öğrencinin duasını
Çin'den
aldı
Çin'den geldi
ki.
Büyük ihtimal o. Asya'dan geldi.
Evet o erişte şeyinden herhalde. Ama sonuçta kesimi falan artık erişteyle bambaşka bir şey yani bizim makarna.
Tabii.
İyisi gerçekten güzel hocam. Bir restoranda da yesen mesela bazı menüler oluyor önüne geliyor hiçbir şey anlamıyorsun hiçbirini sevmiyorsun ama makarna garanti bir tercih
makarna
oluyor.
Makarna her zaman tabii.
Makarna her zaman çalışır. O zaman bugünün yemeğini makarna ilan ediyorum. Ben eve gidince inşallah herkes de kendine güzel bir makarna
yapacağız.
Yapar yerler.
Ben öyle düşünüyordum bu arada.
Trafik saati acıktık artık yani bence gider gitmez patlatırız. 10 dakikada yaparız. Yarım saatte tencereyi sıyırırız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Çarşamba akşamının şarjı su gibi aktı geçti ya. Bu akşam da böyle sohbetimizle muhabbetimizle bitti gitti. Neyse ki perşembe de buradayız, cuma da buradayız. Hafta içi her gün 18'den 20'ye Şarj Fenomen Türk'te ama bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.
Murat Özsoy'la Şarj.